Ayrım 9.
Lotte'ye bir kız arkadaşı geldi. Ben de yan odaya bir kitap almaya geçtim ve okuyamadım. Sonra yazmak için bir kalem aldım. Alçak sesle konuşmalarını işittim. Birbirlerine önemsiz şeyler anlattılar. Kentteki yenilikleri, biri nasıl evleniyormuş, öbürü nasıl hasta, çok hastaymış. Kuru bir öksürüğü var. Kemikleri yüzünden fırlamış, baygınlıklar geçiriyor. Onun yaşamının bir metelik değeri kalmadı, dedi arkadaşı. Onun, adı verilmeyen, da, durumu kötü, dedi Lotte. Adamın her yanı şişmiş, dedi öbürü. Ve derin hayal gücüm aldı beni bu zavallıların yataklarına götürdü. Nasıl bir gönülsüzlükle yaşama sırt çevirdiklerini gördüm. Nasıl Wilhelm ve benim kadıncıklar, nasıl konuşulursa işte bundan öyle söz ediyorlar. Bir yabancının ölmekte olduğundan, ve çevreme bakınca, odayı seyredince, çevremde Lotte'nin giysileri ve Albert'ın yazıları ve artık öylesine aşina olduğum bu möbleler, hatta mürekkep hokkası ve düşünüyorum. Bak, artık bu evin nesisin? Her şeyi. Dostların sana saygı gösteriyorlar ve sık sık onlara sevinç hazırlıyorsun ve kalbin sanki onlarsız olamayacağını sanıyor. Yine de, şimdi kalkıp gitsen, bu çevreden ayrılsan, duyumsayacaklar mı? Yokluğunun onların kaderinde bıraktığı boşluğu ne kadar zaman duyumsayacaklar? Ne kadar zaman? Oh, öylesine fani ki insan, varlığının asıl güvenini gördüğü yerde bile, kendi varoluşunun tek gerçek etkisini yaptığı yerde, sevdiklerinin hatıralarında, ruhlarında bile sönüp gitmek zorunda, hem de onca tez. 27 Ekim günü. Göğsümü parçalamak, insanın birbiri için bu kadar az değeri olabilir. Ah, kendim getirmediğim aşkı, sevinç, sıcaklık ve hazzı, öbürü bana vermez ve mutluluk dolu bütün kalbimle karşımda soğuk ve mecalsiz duranı mutlandıramam. Akşamüstü. Bu kadar çok şeye sahibim ama ona karşı duygularım hepsini yutuyor. O kadar çok şeye sahibim ama onsuz hepsi bir hiç. 30 Ekim günü. 100 defa gelmedim mi onun boynuna sarılacak noktaya? Bunca çok sevimliliği çevresinde dolanır görüp de ona bir türlü uzanamamanın insanı ne duruma getirdiğini Yüce Tanrı biliyor. Ve de almaya uzanmak insanlığın en doğal güdüsü. Çocuklar akıllarına gelen her şeye uzanmıyorlar mı? Ya ben? 3 Kasım günü. Tanrı biliyor. Çokça bir daha uyanmamak dileğiyle, hatta umuduyla yatağa uzanıyorum. Ve sabahleyin gözlerimi açıp, yine güneşi görünce perişan oluyorum. Ah, sağı solu belli olmayan biri olabilsem de, suçu havadan bilsem, bir üçüncü kişiye atsam, başarısızlıkla biten bir girişimi bahane etsem, o zaman üstümdeki bu isteksizliğin dayanılmaz yükü belki yarı yarıya inerdi. Vay halime! Bütün suçun yalnızca kendimde olduğunu çok açık hissediyorum. Suç değil. Yeter. Bütün sefilliğin kaynağının içimde gizli olması, tıpkı bir zamanlar bütün saadetlerin kaynağı gibi. Bir zamanlar duyumsamanın bütün doluluğuyla süzülüp duran, her adımda bir cennet bulan, bütün dünyayı sevgi dolu sarmalayacak bir yüreğe olan aynı kişi değil miyim artık? Ve bu yürek artık cansız, sevinçler akmıyor ondan artık. Gözlerim kuru ve cana can katan gözyaşlarıyla artık esenlenmeyen duyularım korkuyla alnımı kırıştırıyor. Çok acı çekiyorum. Zira hayatımın tek hazzını, çevremde dünyalar yarattığım, can veren kutsal gücü yitirdim. Yok artık. Penceremden dışarıya uzak tepelere bakınca, sabah güneşinin sakin duran çayırın üstündeki sesi nasıl delerek ışıttığını ve uysal nehrin yapraksız söğütlerin arasından bana doğru yılan gibi dolandığını görüyorum. Oh, işte bu şahane tabiat parlak bir resim gibi böyle sabit karşımda dururken, bütün bu sonsuz haz kalbimden beynime bir damla bile mutluluk pompalayamıyor. Koskoca herif, Tanrı'nın karşısında kurumuş bir kuyu, delinmiş bir kova gibi duruyor. Öyle çok kendimi yerlere atıp, üstü tunçtan gökyüzü, etrafı susuzluktan kavrulan toprak, bir çiftçinin yağmur duası gibi Tanrı'dan gözyaşları diledim. Ama ah, hissediyorum. Tanrı yağmuru ve güneş ışınını bizim fevri yakarılarımız için vermiyor. ve anısıyla kıvrandığım o zamanlar niçin öyle kutluydu? Ruhunu sabırla bekleyip üstüme boşalttığı hazzı derinden şükran duyan bütün kalbimle içime çektiğim için. 8 Kasım günü. Aşırılıklarımı kınadı. Ah, öylesine incelikle. Bir bardak şarapla kendimi bilmeyip bir sürahi içmeye kalkmak gibi aşırılıklarım. Yapmayın dedi. Lotte'yi düşünün. Düşünmek dedim. Bunu bana söylemeniz gerekir mi? Düşünüyorum. Düşünmüyorum. Siz hep ruhumdasınız. Bugün geçende sizin arabadan indiğiniz yerde oturdum. Beni daha derin konuşturmamak için konuyu değiştirdi. Can, ben bitmişim. Ne isterse yapabiliyor benimle. 15 Kasım günü. Teşekkürler Wilhelm. Candan paylaşman için, iyi niyetli nasihatın için ve sakin olmanı rica ediyorum. Bırak sonuna kadar katlanayım. Bütün yorgunluğuma rağmen hala netice almaya yetecek gücüm var. Dine saygım var, bunu biliyorsun. Kimi takatsıza baston, kimi tükenmişe hayat olduğunu seziyorum. Yalnız bunu herkese verebilir mi, vermeli mi? Koca dünyaya bakınca binlerce kişiye bunu vermediğini görüyorsun. Binlerce kişiye de vermeyecek. Yakarılsın yakarılmasın. Öyleyse bana vermek zorunda mı? Tanrı'nın oğlu bile pederin kendisine verdiklerinin onun çevresinde olacaklarını söylemiyor mu? Ya ben ona verilmemişsem? Ya peder beni kalbimin bana söylediği gibi kendine saklamışsa? Lütfen bunu yanlış yorumlama. Bu masum sözlerde alay gibi bir şey arama. Bütün ruhumu önüne seriyorum. Yoksa susmuş olmayı tercih ederdim. Herkesin de benim gibi çok az bildiği bütün bu konularda bir söz sarf etmek istemem. Payına düşen acıyı çekmek ve ona ayrılan kadehi boşaltmak insanın kaderi değil de nedir? Ve kupa, göklerdeki Tanrı'nın insan dudaklarına pek acı gelmişse niçin ben büyüklenip bana tatlı gelmiş gibi durayım? Bütün varlığım olmakla olmamak arasında titrer. Geçmiş geleceğin zifiri uçurumunda bir şimşek gibi çakar ve etrafımdaki her şey çökerken dünyada benimle birlikte battığı için niçin utanayım ki? Beyhude çabalayan güçlerinin iç derinliklerinde gıcırdayan, salt kendi itilmişin, kendine yetmeyip durmadan uçuruma yuvarlanan mahlukun sesi değil mi? Tanrım, Tanrım, beni niçin terk ettin? Peki gökyüzünü bir çarşaf gibi düreni sakınmayan ifadeden utanmalı, o andan endişe mi duymalıyım? 21 Kasım günü. Kendisini ve beni mahvedecek bir zehiri hazırlamakta olduğunu görmüyor, hissetmiyor ve bana uzattığı felaketim olacak kaseyi büyük bir şehvetle yudumluyorum. Bana sık sık sık, yok ama arada bir gönderdiği o müşfik bakış ne oluyor? Hissimin elde olmayan bir ifadesini algılayışındaki o lütuf, katlanmam karşısında alnına çizilen o acıyış. Dün ben giderken elini uzatarak dedi, hoşça kal sevgili Werther. Sevgili Werther, bana ilk defa sevgili diye hitap ediyordu ve bu iliğime, kemiğime işledi. Kendi kendime 100 defa tekrarladım ve dün yatağa giderken, kendi kendime her türlü şeyi konuşurken birden şöyle dedim. İyi geceler sevgili Werther. Sonra da kendime güldüm. 22 Kasım günü. Dua edemiyorum. Onu bana bırak. Yine de sık sık sanki o benimmiş gibi geliyor. Dua edemiyorum. Onu bana ver. Zira o bir başkasının. Acılarıma takılıp dalga geçiyorum. Kendimi koyversem karşı savlardan upuzun bir ayin olur. 24 Kasım günü. Nelere katlandığımı hissediyor. Bugün bakışı kalbimin ta derinine işledi. Onu yalnız buldum. Bir şey söylemedim. Bana baktı. Bense onun şirin güzelliğini, görkemli zeka ışıltısını artık görmedim. Bütün bunlar gözlerimden kayboldu. Çok daha nefis bir bakış, en candan katılımın ifadesiyle dolu. En tatlı acıma duygusu beni etkiliyordu. Niçin onun ayaklarına kapanamıyordum? Niçin boynuna bin öpücük kondurup karşılık veremiyordum? Kurtuluşu piyanoya koşmakta buldu ve çalışına tatlı sakin bir sesle uyumlu eşlik etti. Dudaklarını hiç bunca alımlı görmedim. Sanki susamış gibi açılıyorlardı. Çalgıdan yükselen o tatlı tınıları içine çekmek ve yalnızca saf ağzından gizli yankıları yansılamak istercesine. Evet, sana bunu öyle söyleyebilsem. Daha fazla direnmedim. Eğilip ahdettim. Size bir öpüş kondurmaya hiç cüret gösteremeyeceğim. Dudaklar. Üstünde gökyüzü ruhlarının süzüldüğü dudaklar. Yine de arzuluyorum. Hah, görüyorsun. Bir perde gibi ruhumun önünde duruyor bu. Bu sonsuz mutluluk. Ve sonra bu günahın cezasını çekmek için göçüp gitti. Günah. 26 Kasım günü. Bazen kendime diyorum, senin yazgın biricik, diğerlerini mutlu say. Hiç kimse böyle eziyet çekmemiştir. Sonra ilk çağlardan bir şairi okuyorum ve onda sanki kendi kalbimi görüyorum. Bunca çok şeye dayanmam gerekiyor. Ah, benden önce de insanlar hiç böyle sefil oldular mı? 30 Kasım günü. Kendime gelemeyeceğim. Nereye adımımı atsam? Karşıma beni allak bullak eden bir görünüm çıkıyor. Bugün, ey yazgı, ey insanlık. Su boyunda geziniyorum öğle saatinde. Canım yemek istemedi. Her şey ıpıssızdı. Soğuk, ıslak bir akşam rüzgarı dağdan üfürdü. Boz yağmur bulutları da vadiye doğru iniyordu. Uzaktan yeşil kötü bir setreyle kayalar arasında tırmanıp durarak herhalde ot arayan bir adam gördüm. Onun yakınına gelip çıkardığım ses üzerine dönünce sessiz bir üzüncün ana hattı oluşturduğu ama bunun dışında sadece doğru, iyi bir ifadeyi yansıtan ilginç bir çehreyle karşılaştım. Siyah saçları tokalarla iki lüleye ayrılmış, kalan kısmı da sırtından sarkan kuvvetli bir kuyruk olarak örülmüştü. Giyimi düşük bir zümrenin insanı izlenimini verdiği için meşgalesiyle ilgilenmeme aldırmayacağını sanıp ne arıyor diye sordum. Derin bir iniltiyle çiçek arıyorum diye yanıtladı ama bulamıyorum. Mevsimi de değil dedim gülümseyerek. Bunca çok çiçek var dedi bana doğru inerek. Bahçemde güller ve iki tür hanımeli var. Birini babam verdi. Ayrık gibi bitiyorlar. İki gündür arıyorum ama bulamıyorum. Şurada dışarıda her zaman çiçekler oluyor. Sarı, mavi ve kırmızı. Kızıllık otunun da güzel bir çiçeği var. Hiçbirini bulamıyorum. Endişeli bir durumu ayrımsayarak dolaylı yoldan sordum. Çiçekleri ne yapacak ki? Olağanüstü asabi bir gülümseme yüzünü çarpıttı. Beni ele vermezseniz dedi, parmağını ağzına bastırarak, sevgilime bir demet çiçek sözü verdim. Bu yerinde dedim. Ay dedi, onun başka her şeyi var, zengin. Yine de onun verdiği çiçek demetinden hoşlanıyor, karşılığını verdim. Ay diye devam etti, onun ziynetleri var ve bir tacı. Adı ne ki? Hollanda parlamentosu bana ücret bağlasa diye karşılık verdi. Başka bir insan olurdum. Evet, bir zaman oldu ki, o zaman halim öylesine iyiydi. Şimdi işim bitik benim. Ben şimdi göğe yönelttiği ıslak bir bakış her şeyi ifade ediyordu. Demek ki mutluydu diye sordum. Ah yine öyle olmayı isterdim dedi. O zaman öyle hoştu halim, öyle keyifli, suda balık gibi hafif. Henrik diye seslendi yoldan gelen yaşlı bir kadın. Henrik neredesin? Seni her yerde aradık. Haydi yemeğe gel. Bu oğlunuz mu diye sordum kadına yaklaşarak. Hoş o benim zavallı oğlum karşılığını verdi. Tanrı bana ağır bir çarmıh yükledi. Ne zamandan beri böyle diye sordum. Böyle sakin dedi kadın. Yarım seneden beri. Tanrı'ya şükür böyle olduğuna daha önce bir yıl boyunca kudurdu durdu. O zaman tımarhanede zincire vurulmuştu. Şimdi artık kimseye bir şey yapmıyor ama hep krallarla kraliçelerle uğraşıyor. Benim geçinme yardım eden sessiz öyle iyi bir insandı. Güzel eli yazardı. Birdenbire melankolik oldu. Ateşli bir hummaya tutuldu. Bundan çıldırdı ve şimdi işte gördüğünüz gibi. Size bir anlatsam bey. Sözlerinin akımını bir soruyla kestim. Öyle mutlu olduğundan, keyfinin yerinde olduğundan övgüyle söz ettiği o zamanlar nasıl bir zamandı acaba? Ahmak insan diye seslendi acıyan bir gülümsemeyle. Kendinden geçtiği zamanı demek istiyor. Hep övüyor o zamanı, tımarhanede olduğu, kendini hiç bilmediği zaman. Gök gürlemesi gibi vurdu beni bu sözler. Avucuna bir para sıkıştırıp acele yanından ayrıldım. Mutlu olduğun için diye seslendim kendi kendime kente doğru yürürken. Suda balık gibi keyfin yerinde olduğu için. Ulu Tanrım, akıllarını bulup sonra onu tekrar yitirmeden mutlu olmamaları mı insanların kaderi? Ey sefil, senin gamına, seni sararıp solduran duyularının karmaşasına öylesine imreniyorum ki. Kraliçen için çiçek toplamaya çıkıyorsun umutla, kış ortasında. Bulamadığın için üzülüyorsun ve niçin bulamadığını anlamıyorsun. Bense umutsuz, amaçsız dışarı çıkıyor, sonra gittiğim gibi yine eve dönüyorum. Hollanda parlamentosu seni ücrete bağlasa nasıl bir insan olacağını sanıyorsun? Mutluluğunun eksikliğini dünyevi bir engele bağlayabilen aziz mahluk, hissetmiyorsun. Sefaletinin harap olmuş kalbinde, sarsılmış beyninde yattığını hissetmiyorsun. Buna yeryüzünün bütün kralları birleşse çare bulamaz. En uzak kaynağa gidip şifa arayan ama hastalığı daha da artan, yaşamı daha da acıyla sürecek bir hastayla alay eden, umarsız gebersin. Vicdan azabından kurtulmak ve ruh sıkıntısından sıyrılmak için kutsal mezara hac yapan, bungun kalbe tepeden bakan, tabanları açılmamış yola basan her adımı, ürkülü ruhunu dindiren bir damla olan ve her günün yolculuğundan sonra birçok sıkıntıdan hafiflemiş yürek rahat uyur. Siz minderlerine kurulmuş laf ebeleri, buna hezeyan mı demeniz gerekir? Hezeyan, ey Tanrım, gözyaşlarımı görüyorsun. İnsanı bunca zavallı yaratıp, ona bir de bir parça fakirliğini, sana olan bir parça güvenini gasp eden kardeşler vermek zorunda mıydın, ey Rahman? Zira şifa veren bir köke, bağ çubuğunun gözyaşlarına olan güven, bizi saran her şeye, her saat öylesine ihtiyaç duyduğumuz şifayı ve hafifleten kuvveti veren sana olan güvenden başka nedir ki? Ey bilmediğim peder, aslında bütün ruhumu dolduran ve yüzünü benden çeviren peder, beni kendine çağır, daha fazla susma, susuşun bu susamış ruhu dindirmeyecek. Ve beklenmedik bir şekilde geri gelen oğlu, kendisine sarılıp şöyle seslenirse, buna bir baba öfkelenebilir mi? İşte yine geldim babacığım. Daha fazla dayanmamı istediğin yolculuğumu yarıda kestiğim için bana öfkelenme. Dünya her yerde bir, çaba ve çalışmanın karşılığı ücret ve sevinç. Ama ben bunu ne yapayım? Ben senin olduğun yerde iyi oluyorum ve senin yüzünü görerek acı çekeyim, zevk alayım. Ey ulu Tanrım, sen kovar mısın onu? Bir Aralık günü. Wilhelm, sana anlattığım mutlu bedbaht insan, Lotte'nin babasının yanında yazıcıymış ve Lotte'ye beslediği gizli aşk ortaya çıkınca işten atılmış. Bunun üzerine çıldırmış. Belki senin de okuduğun gibi Albert'ın istifini bozmadan bana anlattığı bu kuru sözlerden bu hikayenin beni nasıl saçma bir biçimde kavradığını hisset. 4 Aralık günü. Ne olur, bak ben bitmişim, artık buna dayanamıyorum. Bugün onun yanında oturdum, o piyanosunu çaldı, çeşitli melodiler ve bütün o ifadeler. Bütün, ne istiyorsun? Küçük kız kardeşi dizimde oturup bebeğini süsledi. Gözlerim yaşla doldu. Eğilince evlilik yüzüğü gözüme battı. Gözyaşlarım döküldü. Ve birden o göksel tatlı melodiye başladı. Öyle aniden ve ruhuma bir avuntu doldurup, geçmişin, şarkıyı işittiğim zamanların kederli ara zamanların, yılgınlığın, boşa giden umutların anısı içimden geçti ve sonra odada bir aşağı bir yukarı yürüdüm. Kalbim bezgin boğuluyordu. Tanrı aşkına dedim. Şiddetli bir hiddetle ona doğru yürüyerek, Tanrı aşkına kesin. Durup gözlerini bana dikti. Werther dedi. Ruhumu delen bir gülümseyişle, Werther, siz çok hastasınız. En sevdiğiniz yemeklere karşı koyuyorsunuz. Ondan koptum ve, Tanrım, felaketimi görüyorsun ve bunu sona erdireceksin. 6 Aralık günü. Nasıl da peşime takılıyor o endam. Uyurken, uyanıkken bütün ruhumu dolduruyor. Burada gözlerimi kapayınca, şurada, iç görme gücünün birleştiği alnımda, onun kara gözleri duruyor. Burada, sana bunu anlatamam. Gözlerimi kapatınca, hemen görünüyorlar. Bir deniz gibi, bir uçurum gibi önümde, içimde dinleniyor, alnımın bütün duyularını dolduruyor. Nedir insan, o övülmüş yarı tanrı? En fazla ihtiyacı olduğu yerde gücü güdük değil mi? Ve sevinçten uçsa da, üzüntüden batsa da, her iki halde de işte orada durdurulmuyor mu? Gittiğini sandığı sonsuzluğun bolluğunda, kör, soğuk bilince tekrar geri sürülmüyor mu? Yayına hazırlayandan okura. Dostumuzun bu son garip günlerinden kendi el yazısıyla çokça belgenin kalmasını, böylece arta kalan mektuplarının akışını kendi anlatımımla kesmek zorunda kalmamayı ne kadar arzu ederdim. Onun hikayesini iyi bildiklerini düşündüğüm kişilerin ağzından eksiksiz bilgiler toplamayı kendime vazife edindim. Bu hikaye basit ve birkaç ayrıntı dışında anlatılanların hepsi birbiriyle uyuşuyor. Yalnızca sözü geçen kişilerin huyları üzerine görüş ve yorumlar değişiyor. Yaşama veda edenlerin artlarında bıraktıkları mektupları araya koyup, bulunan en ufak kağıtçığı bile önemsiz görmeden, tekrar tekrar çaba harcayarak elde ettiklerimizi titizlikle anlatmaktan başka ne yapabiliriz? Hele sıradan olmayan insanların bir tek hareketlerinin en öz, en gerçek güdüsünü bile saptamanın öylesine zor olduğu düşünülürse. Sıkkınlık ve hevessizlik, Werther'in ruhunda gittikçe daha derinden kök salmış, gittikçe daha sıkı sarmalamış ve biraz biraz onun bütün varlığını kavramıştı. Zihin huzuru tamamen tahrip olmuş, doğasının bütün güç kaynaklarını birbirine karıştıran bir humma ve şiddet en ters sonuçları doğurdu. Sonunda ona sadece bütün kötülüklere karşı o zamana kadar sürdürdüğü mücadeleden daha korkulu olarak çıktığı bir bitkinlik kaldı. Kalbinin korkusu zihninin diğer güçlerini, canlılığını, keskin zekasını yeyip bitirdi. Üzgün bir ahbap gitgide daha mutsuz, mutsuz oldukça da daha insafsız oldu. En azından Albert'ın arkadaşları böyle diyorlar. Sakin, temiz bir adam olan Werther'in uzun zamandır arzu ettiği mutluluğa artık kavuşunca bu mutluluğu gelecekte de elinde tutmak için nasıl davranacağını bilemeyip her geçen gün bütün takatini tükettiğini, akşamda acı çekip sıkıldığını ileri sürüyorlar. Albert diyorlar, böylesine kısa bir zamanda değişmemişti. O hala Werther'in başından beri bildiği, pek çok takdir edip saydığı aynı kişiydi. Lotte'yi her şeyin üstünde çok seviyordu. Onunla gurur duyuyor ve onun herkes tarafından en mükemmel varlık olarak kabul görmesini arzu ediyordu. Öyleyse bu enfes varlığı o anda en masumane şekilde bile olsa kimseyle paylaşmaya razı olmadığı için kuşkunun her türlü görünümünü defetmek istemesini ayıplayabilir miyiz? Werther orada olduğu zaman